SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca aşısının kullanımını desteklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Myanmar'a yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor. Yeni Kaledonya açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından New South Wales açıklarındaki Lord Howe adası için tsunami alarmı verildi. Avustralya Ortak Tsunami Uyarı Merkezi'nin eş direktörü Michael Logan, Avustralya anakarasına yönelik bir tehdit olmadığını ancak Lord Howe adasındaki insanların tetikte olması gerektiğini söyledi.
No evacuations are necessary at the moment, but people on Lord Howe Island are advised to stay well away.
Şu anda tahliyeye gerek yok ancak Lord Howe adasındaki insanlara kıyılardan uzak durmalarını tavsiye ettiklerini söyleyen Logan, ada halkına tehlikeli rip akıntıları, dalgalar ve güçlü akıntılara karşı dikkatli olma uyarısı yaptı. Depremin merkez üssü Yeni Kaledonya'nın 400 kilometre doğusunda ve 54 kilometre derinlikte olarak açıklandı. Melbourne'deki Holiday Inn salgınında aktif vaka sayısı 8'e çıkarken Güney Avustralya Melbourne'lılara sınırlarını kapattı. Victoria Sağlık Bakanlığı bugün kapatılma kararı alınan Holiday Inn Melbourne Airport karantina oteli ile ilişkili 2 yeni toplum içi vaka tespit edildiğini belirtti. Birinin 7 Şubat'ta karantina sürecini tamamlayıp tahliye edilen bir kişi, diğerinin ise bir çalışan olduğu açıklandı. Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, salgının nebulizatör adı verilen ve içindeki ilacı hastaya fısfıs şeklinde bir aletle fışkırtan bir cihazdan şüphelendiklerini söyledi. 9. kanala konuşan acil servis hekimi Stephen Parnis, hastanelerin COVID riski nedeniyle nebulizatörleri kullanmayı bıraktığını ve bir tanesinin otel karantinasında kullanıldığını duyduğunda şok olduğunu söyledi.
We all took a deep breath and thought, my goodness, how could this possibly have happened?
Hepimiz derin bir nefes alarak şaşırdık ve aman tanrım diyerek bunun nasıl olabileceğini düşündük diyen Dr. Parnis, ama bence bu tarama süreçlerinden geçmesine rağmen salgına neden olan sadece bir örnek ve otel karantinasındaki risklerin ne kadar ardı arkası kesilmeden olduğunu gösteriyor diye konuştu. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin ortak geliştirdiği COVID-19 aşısının koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıktığı ülkelerde de kullanılması tavsiyesinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantlara karşı daha az etkili olsa da AstraZeneca aşısının kullanılmasını önerdi ve aşının 65 yaş üzeri kişilerde de kullanılabileceğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aşı Danışma Kurulu Başkanı Alejandro Cravioto, dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insanın öldüğünü, dolayısıyla bunu azaltabilecek herhangi bir ürünün kullanılabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aşı Danışma Kurulu ayrıca aşı denemelerinde elde edilen verileri inceledi ve ilk belirlemelere göre AstraZeneca aşısının genel etkinlik oranı %63 olarak açıklandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti, birinci faz aşılama çalışmalarında Amerikalı ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın ürettiği aşıları kullanacak. Ülkenin Sağlık Bakanı Zwelle Mhizi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarını kapsayan birinci faz COVID-19 aşılama çalışmalarına AstraZeneca aşılarının yerine Johnson & Johnson aşılarıyla başlanacağını bildirdi. Johnson & Johnson aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B1351 adı verilen mutasyonlu COVID-19 türüne karşı etkisinin kanıtlanmış olduğunu ifade eden ülkenin sağlık bakanı, aşının ülkede kullanımı için gerekli onay sürecinin devam ettiğini belirtti. Bakan ayrıca hali hazırda stoklarında bulunan AstraZeneca aşılarının orijinal plana sadık kalınarak son kullanma tarihinden önce dağıtılacağını aktardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin COVID-19'a karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejilerinde hatalar yaptığını kabul etti, ancak aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmasını yaptı. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna katılarak Avrupa Birliği genelinde yavaş ilerleyen aşılamalardaki son durum hakkında bilgi verdi ve son günlerde yapılan aşı stratejisiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
Ich mag mir gar nicht ausmalen.
I cannot even imagine what would have happened if a handful of big players, big member states had rushed to it.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık diye konuştu. COVID-19'un kökeniyle ilgili araştırmaya katılan Avustralyalı bir bilim adamı virüsün Çin'de başladığına ve Kasım ayı ortalarına kadar toplumda dolaşmaya başladığına inandığını söyledi. New South Wales Sağlık'ta patolojide mikrobiyolog ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Dominic Doyer, 9. kanala virüsün Çin'de ortaya çıktığına ve Çin dışındaki bir kökene ilişkin kanıtların çok sınırlı olduğuna emin olduğunu söyledi. Çin'in Wuhan kentine giden 14 kişilik Dünya Sağlık Örgütü heyetindeki tek Avustralyalı olan Profesör Doyer, umarım tüm bunlar için bir sonuca ve kesin bir kaynağa ulaşılır diye konuştu.
I would hope that a conclusion and a definitive source for all of this will be made. Many of these outbreaks actually take years to sort out.
Bu salgının çözülmesi aslında yıllar alır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü çalışmasının bir kısmı bunu denemek ve çözmek için gelecek yıl ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini anlatıyor diyen Profesör Doyer, SARS'ı hatırlayalım. O virüsün tespiti de bir yıldan uzun sürdü. Burada da benzer bir şey olmasını bekliyorum. Açıkçası yapılması gereken çok iş var diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 44'e karşı 56 oyla eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez azil girişiminin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Trump'ın avukatlarının da yer aldığı ve Trump'ın görev süresi sona erdiği için yargılamanın anayasaya uygun olup olmadığına dair saatler süren tartışmaların ardından oylama yapıldı. Oylamada 44'e karşı 56 oyla yargılamanın anayasaya uygun olduğu onaylandı. 6 cumhuriyetçi senatör de yargılamayı devam ettirecek karara destek verdi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başbakan. Azil yöneticilerinin başkanı Jamie Ruskin, Donald Trump'ı baş kışkırtıcı olarak adlandırdı.
The evidence will show that he clearly incited the January 6th insurrection. It will show that
kanıtlar Trump'ın 6 Ocak ayaklanmasını kışkırttığını açıkça gösterecek diyen Ruskin, Donald Trump'ın tehlikeli bir ayaklanmanın başı olduğu görülecek. Meslektaşlarımızdan %6'sı bunu 6 Ocak'ta çok ikna edici bir şekilde Amerikan tarihindeki başkanlık yemininin en büyük ihaneti olarak nitelendirdi diye konuştu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden, Myanmar'daki sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Ordu derhal eline aldığı gücü geri vermeli. Demokratik yollarla seçilmiş siyasi liderleri ve aktivistleri serbest bırakmalı ve Burma halkının iradesine saygı göstermelidir ifadesini kullanan Biden, yeniden demokrasiye dönene kadar darbeci askerlere yaptırım getirdiklerini duyurdu.
I've approved a new executive order. Enabling us to immediately sanction the military leaders.
Biden konuya ilişkin açıklamasında Myanmar'daki askeri darbenin arkasındaki ordu liderlerine, bağlantılı oldukları şirketlere ve yakın aile üyelerine ivedilikle yaptırım uygulanması için yeni bir kararname imzaladım ifadelerini kullandı. Yaptırımın kimler için geçerli olacağına bu hafta karar vereceklerini duyuran Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni lideri, Myanmar halkının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık yardımları, sivil toplum destekleri ve benzeri toplumsal destekler hariç Myanmar yönetimine ekonomik yaptırımları da uygulayacaklarını kaydetti. Biden açıklamasında Myanmar yerine 1989 askeri darbe öncesi kullanılan ülkenin eski adı Burma'yı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Washington'un tutumunun değişmediğini söyledi. Öte yandan Price, Türkiye ile hem ortak çıkarlar hem de anlaşmazlıklarımız var ifadelerini kullandı. Price ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmasını beklediklerini açıkladı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi yakından tanıdığına işaret ederek Biden yönetimine gelince ilişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı. Önceki gün Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli hedeflerinin 100. yılda Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu söylemesinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nda Milli Uzay Programı'na ilişkin konuşması sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerine şu sözlerle tepki gösterdi.
Siz dalga geçin, siz tiye alın, siz sevinmeyin ama biz iddialıyız, heyecanlıyız. Kaybettiğimiz 20. yüzyılın mutlaka geri almasını bileceğiz Sayın Başkanım. Biz uzay programını açıklayalım, hayata geçirelim. Teklif ediyorum, sizi Ay'a götürelim. Siz de orada en büyük heykeli yapıp açılışını yapın.
Bu arada konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk astronot için isim önerisinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından Türk gökbilimci Caca Bey'in ismini önermiştir denildi. Öte yandan Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türkiye'nin 2023'te uzaya yollamayı planladığı Türk vatandaşının uzayda ezan okumasını talep etti. Ünal, Türkiye'mizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Ezan sesini fiili olarak uzaydan dünyaya dinletelim, tarihe not düşelim diye konuştu. Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzay programı ile ilgili şunları söyledi.
Uzay programı ilginç. Gördüğüm kadarıyla yap işlet devret modeli var işin içinde. 5 müteahhit çok sevinçlidir. Acaba hangisi alacak? Acaba gidecek ya yukarı? Müşteri garantisi verilecek mi? Merak ettiğim konular bunlardır. Millet aç. Dertlerinin konuşulması lazım. Elbette uzayla ilgili çalışma yapılabilir ama takdimini çok sorunlu buldum. İlginç olanı bu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti.
Yakında kamuoyuyla paylaşacağımız insan hakları eylem planımızda diğer başlıkların yanı sıra yeni anayasa meselesiyle ilgili de özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi üyesi partilerin genel başkanlarıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçilerine bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Bir gazetede Muharrem İnce'nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili haberinde adı geçirilen Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden ortak açıklamayla yalanlama geldi. 17 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada bahse konu Sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını, yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz denildi. Halk TV'de Şirin Payzı'nın sunduğu Sözüm Var programına konuk olan tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, gazeteci Emin Çapa'nın Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girer mi sorusuna şöyle cevap verdi.
Yani Selahattin hani hep siyasetin içinde olur da aktif siyasete girer mi? İnanın ki bu konuyu hiç konuşmadık. Ama Selahattin hep şunu söylüyor. Yani Başak, biz bir bedel ödedik ve bu gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye demokrasisi açısından önemli bir şeye dönüşmeli. Yani ben buraya evet hukuken girmedim, siyasi nedenlerle girdim. O nedenle benim çıkışım da siyasi olacak ve mutlaka çıktığım gün Türkiye'de demokrasi adına, hukuk adına güzel şeyler olacak.
Gelecek Partisi Siyasi Ahlak Reformu Temiz Siyaset Belgesi başlığı altındaki programını açıkladı. Program siyaset alanına öncelikle mali kontrol getirilmesi amacıyla neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler içeriyor. 165 maddelik reform önerisinde Gelecek Partisi, kamu ihale sisteminde katı kurallar konulması, kamu harcamalarında şeffaflık sağlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı gibi temel ilkeler çerçevesinde önerilerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın 3K'yı keşfettiğini söyleyerek bunun kayyum, kanun hükmünde kararname ve kamu bankaları olduğunu söyledi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi daha hayatını kaybetti. 664 yeni hasta dahil olmak üzere 8642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 27093'e, vaka sayısı ise 2.556.837'ye yükseldi. Bu arada bilim kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyonlu virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. 3.758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adette kökeni belli olmayan varyant tespit edildi diye konuştu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhuriyet.com.tr'nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarında yapılan canlı yayınında Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bile değeri olmadığını, değeri olsa zaten partiden vekil olacağını söyledi. Yoksulların, ezilenlerin parlamentoda sesi olmaya çalışıyoruz diyen Erkan Baş, parlamento dışında direnişlerin ve insanlarımızın yanındayız ifadesinde kullandı. 173 gazeteci Cumhurbaşkanı tarafından atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı bir aya aşkın süredir barışçıl yollarla protestolarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerine destek veren ortak bir bildiri yayınladı. Boğaziçi'li öğrenciler yalnız değildir denilen bildiride çağın tanıklığını biz yapacağız, hakemliğini ise tarih ifadesi kullanıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin Derik İlçe Teşkilatı Başkanı ve AKP kurucularından olan abisinin fiziki ve yazılı tacizleri yüzünden Derik AKP İlçe Teşkilatı'ndan 9 kadının istifa ettiği ileri sürüldü. Tacizlerden dolayı istifa eden kadınlardan biri durumu AKP İl Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu ve AKP Derik Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar'a bildirdiği mesajları Jurnal Türkiye ile paylaştı. Tacize suçlanan isimlerse bir karalama kampanyası olduğunu ve bu suçlamanın çeşitli kişiler aracılığıyla kendilerine kadar ulaştığını söyledi. Çiftçinin iPhone telefon kullanmasını eleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı bir yayında bu kez de bir dönem Türkiye'de bırakın bardağın içindeki suyu bardak yoktu ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal 2 harekatında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 45 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin bir numaralı seri başı Novak Djokovic ve kadınların iki numaralı seri başı Simona Halep 3. tura yükseldi. 3. tura yükselen bir diğer isim de Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios oldu. Avustralya Açık'ta bugün erkeklerin 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ile Michael Moh, 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev ile Roberto Carbajal karşılaşacak. Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty, Daria Gavrilova'nın 4 numaralı seri başı Sophie Kenin ise Kayi Kanepi'nin karşısına çıkacak. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 30 derece, Sydney'de de genelde açık 27, Melbourne'da sıcak ve nemli olacak ancak akşam saatlerinde yer yer yağış bekleniyor 34, Adelaide'de de çok sıcak olacak ve yer yer yağış beklentisi var 38, Perth'te açık 26, Hobart'ta akşam saatlerinde sağanak yağışlı 26, Brisbane'da parçalı bulutlu 29 ve Darwin'de de yer yer sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.